Ayrım 36. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 464. Evliya Çelebi için hayal gücü zengin yanlış yorumlar yapıyor da deniyor. Yanlış. Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bilmemekten. Evliya bir müsahiptir. Bu ayrı bir sanattır. Önemli kişilerin, sultanların, paşaların müsahibi vardır. Müsahip denilen sınıf güzel yazma, konuşma bilir. Bin türlü marifet sahibidir. Musiki, hüsnihat, edebi üslubu bilmek zorundadır. Evliya Çelebi de müsahiplerden biriydi. Onun özelliği sanatını yazıya dökmesidir. Paşanın yazı işlerini de yapıyor. Tabii çoğu paşalar cahildir. Mesela Hırvat bir paşayı alalım. Yarım yamalak Türkçe bilir. Bütün mektuplarını müsahibi yazar. Müsahip ayrıca hokkabazdır, sesi güzeldir. Hafızlık, elçilik yapar. İçki sofrasında paşayı eğlendirmek lazım. Önünde parende atıyor, masal anlatıyor. Bugün televizyonda fantastik hikayeleri merakla izliyoruz. O zaman televizyon yok. Abartı da işinin bir parçası haliyle. Evet, Evliya Çelebi der ki, Kırım'dan denize attım kendimi, Dobruca'dan çıktım. Bu bugün seyrettiğimiz action filmlerindeki sahneler gibi. İnsan daima olağanüstü şeylere meraklıdır. Evliya Çelebi'nin abartılı tarafları vardır ama aynı zamanda tüm sosyal hayatı aksettirir. Mesela Kapalı Çarşı'da o zamanlar bir mafya vardır. Gençleri kadınlarla buluşturacağız diye kandırıp yedi kuleye götürür, öldürür, soyar. Sonra genel evler var. Mesela esir pazarlarından zengin adam bir esir kadını satın alıyor, ödediği para 3 aylık kullanım için. 3 ay sonra iade ediyor cariyeyi. Evliya Çelebi'yi onun bir müsahip olduğunu daima göz önünde tutarak dikkatli, eleştirel bir gözle okumak gerek. Bazı yerlere gitmeden de gitmiş gibi yazabiliyor. Doğrudur. Bazen bilmediği için, bazen de paşanın hoşuna gitmek için yazıyor. Eğlendirmek için uydurma şeyler söylüyor. Evliya'nın iki cildi nefis biçimde Almanya'da basıldı. Ben Osmanlı toplumunun bir aynası saydığım bu eşsiz kaynağı doğru yayınlamak için bir proje önermiştim. Nasıldı proje hocam? Proje için uluslararası komitenin oluşturulmasını gerekli buldum. Bosna cildini Bosna'dan bir Boşnak, Mısır cildini bir Arap yayını hazırlamalı. Evliya Çelebi'yi en iyi anlatan Chicago Üniversitesi profesörlerinden tanınmış filolog Robert Dankoff'tur. Yapı Kredi Bankası yayına başladı. Birinci cildi çok hatalı çıktı. Yayıncılarla Profesör Dankoff'u tanıştırdım. Şimdi bütün ciltleri o kontrol ediyor. Evliya Çelebi bugün dünya ölçeğinde bir kıymetimizdir. Hocam haremden bahsedelim biraz. Harem o zamanlar bugünün kadınının düşündüğü gibi bir tür hapishane mi, bir tür enstitü mü? O zamanki toplumun ahlak kurallarını, değer yargılarını hesaba katmak gerek. O dönemde bir adamın 4 karısı ve cariyeleri olabiliyordu, kötülenmiyordu. Bugün kötülüyoruz. Bugünkü ahlak kurallarımızla onları muhakeme edemeyiz. Ancak neler yaşandığını anlamaya çalışabiliriz. Hareme giren kızlar sarayda özel eğitime tabi tutuluyor, hazırlanıyor değil mi? Tabii, mesela kaba saba bir Çerkez kızı gelmiş, kalfalar onu terbiye ederler, dayak da atarlar. Kalfalar genelde zencidir. Kızı salınarak yürümesini, güzel konuşmasını, şarkı söylemesini, hikaye anlatmasını öğretirler. Hikaye anlatmasını? Padişah hikaye mi anlatırdı cariyeler? Tabii, kıssahanlık bir sanat. Padişah yattığı zaman yatağın yanında cariye ona hikaye anlatır. Hürrem'in Süleyman'a mektuplarından iyi Türkçe bilmediğini, kaba saba yazdığını görürüz. Kadınlar haseki oluncaya kadar, yani padişaha takdim edilecek seviyeye gelene kadar imtihandan geçerler. Cariyeleri valide sultan ve onun emrindeki kadınlar kontrol eder. Sultanların içkiye düşkün oldukları doğru mu ve eşcinsellikleri hep söylenir. Tabii efendim, çoğu içki içerdi. II. Murat bu yüzden tahtı bırakmak zorunda kaldı. Öncelikle söylenmesi gereken şu, tarih ahlak dersi vermez. Bizim bugünkü değer yargılarımızda okuyacakmışsınız tarihi. Bizim bugünkü değer yargılarımızda okumayacaksınız tarihi. Eşcinsellik o zaman toplumca kabul edilmiş bir adetti. Cem Sultan ile ilgili bir yazıda Fatih'in oğlu Bayezid, Sancakbeyliği döneminde içkiye, tütüne alıştırılmış diye yazdım diye kıyamet kopmuştu. Telefonlar vesaire. Efendim, afyonu alışkanlığını biliyoruz. Belgeler elimizde. Uyuşturucuya alıştırmış etrafındakiler. Fatih'in onu paylayan mektubu Topkapı Sarayı arşivinden elimizde. Hatta lalasını suçluyor Fatih. Tabii bütün o vesikalar elimizde. Fatih ile oğlu Beyazıt'ın arası açıktı. Şair ve Patron kitabınızda işaret meclislerinden söz ediyorsunuz. İşret meclislerinden söz ediyorsunuz. İşret meclislerinde şarap mı içiliyor hocam? Şarap içiyorlar. Eski İran'dan beri işret meclisleri var. Sultanların iki büyük işi vardır. Bezmi Rezm, savaş ve saraya dönüp işret meclisi yapmak. Hayatları bununla geçer. Savaşa gidip at sırtında bütün zahmetleri katlanıyor. Tehlikeler içinde bir ok gelip kendisini öldürebilir. Sonra saraya dönüp acısını çıkarır. Sarayın bahçelerinde günlerce işret meclisi yapar. 3 gün, 1 hafta sürer bazen. Eğer hava soğuksa bahçe içinde, kasırlarda düzenlenir işret meclisi. Kasırlar onun için yapılmıştır. Şairler, hanendeler, güyendeler, çalgıcılar oradadır. Kandiller ve çiçeklerle süslü nahiller. Her yer dolaştırılır. Rüyamsı bir alemde, saz söz, herkes seferin meşakkatlerini unutur. Nahil nasıl bir şey hocam? Nahil, çiçekler, kandillerle süslü ağaç şeklinde bir şey. Antik çağdaki bir tür adak ağacı gibi mi? Onun gibi, gezdirilir. İşretin kelime anlamı nedir? İşret, içkili toplantı. Bu meclisler ince sanatların icra edildiği yerdir. Mecalisun nefais. İnce sanatların sergilendiği ziyafet toplantıları. Sabahlara kadar sürer bu zevkü sefa. Kadın toplum hayatının dışında tutulduğundan erkeklerin hakim olduğu eğlencedir. Şairler şiirlerini okurlar. Hükümdar sanatkarlara caize bağışlar. Sanatkarların geçim kaynağı budur. Hanendeler, mutripler sanatlarını icra ederler. Hanende şarkı söylüyor. Mutripler kim? Mutripler çalgı çalıyor. Çalgıların nevilerini öğreniyoruz. Bu alemleri tasvir eden sakinamelerden, mesela Ahmedi Dai'nin Çengnamesi gibi eserlerden. İçki içiyor, sanatkarları ödüllendiriyorlar. İnsan daima insandır. O işret meclislerini bir gerçek tarihi sahne olarak tasvir etmek lazım. O meclisi bir sanatlar anlaşması gibi de algılayabilirsiniz. İçilenin hakiki şarap olduğuna kuşku yok. Fuzuli bile şarap getir ey saki, o her derde devadır diyor. Hatta afyon mübahtı. Çünkü insan mest olunca ruhunda yüksek hakikatleri eriştiği inancı vardı. Mesela ulemanın afyon içmesi mübahtı. Zihni daha keskin bir hale getirir deniyordu. Kitaplar yazılıyordu. Fuzuli'nin de bir kitabı adı Bengü Bade. Beng afyon. Bade de şarap demek. Osmanlı bunu İslam'la bağdaştırmış, tasavvufla buluşturmuş diyebilir miyiz? Efendim, Türk İslamı Arap'ın İslamından hayli farklıdır. Anadolu'da İslam tasavvufla buluşmuştur. Evet, din yasaklıyor ama dini düşünce ve duyguda aşk ve sezgi Bengü Bade, Tanrı'ya erişmede daha yüksek mertebelere yükselmek için vasıtadır deniyor. Şah İsmail'in divanını okuyun. Şarabı ve güzeli Tanrı'ya erişmek için bir araç gibi tasvir eder. Yunus Emre bir ermiştir, erendir. Onda sezgi ve aşk her şeydir. Tasavvuf bu topraklarda kendine çok yaşam alanı bulmuş. Konya o zaman dünyada en büyük tasavvuf merkeziydi. Şeyh-i Ekber büyük mutasavvuf İbn el-Arabi oraya geldi. Saadettin Konevi'nin dul annesiyle evlendi. Mevlana Celaleddin Mesnevi'yi orada yazdı. 13. yüzyılda değil mi? Evet, bu haliyle devam etti. Sonra kalenderilik, bektaşilik, kızılbaşlık, alevilik dediğimiz dini sosyal inanç sistemleri bu gelişimin halktaki yansımasıdır. Hocam peki ara ara içki ve tütünü niye yasaklıyorlar? Felaket zamanları oluyor. Mesela bir savaş kaybediliyor, veba geliyor. O zaman halk arasında söylentiler çıkıyor. Sultan içiyor, İslam'a aykırı işlere göz yumuyor. Onun için bu felaketler başımıza geliyor diye. Söylentiler olunca sultan da ister istemez yasaklar çıkarıyor. Tutucu çevre güçlü mü? Bu dönemler çok sürmüyor zaten. Kamuoyu baskısı bu. Her şey yine eskisi gibi sürüp gidiyor. Peki kamuoyu içmiyor mu? Taraftar değil mi? İçiyor ama genel olarak dinine bağlı. Bu dünyanın cefalarına hedef olmuş insan Tanrı'ya dönüyor. İster istemez. Gerçekten din kurallarına sıkı sıkıya bağlı as sultan vardır. Dindardan kastınız? Sultan olunca 2. Bayezid şeriate, ulemaya yatkın oldu. Veli unvanını aldı. Bu bir tepkiydi. Fatih döneminin hoşgörülü, geniş görüşlü tutumuna tepki. Fatih sarayına İtalyan hümanistleri, Rum filozofları alıyor, kütüphane yapıyor, İtalyan Rum klasiklerini topluyor, sarayını İtalyan resaplarının freskolarıyla süslüyor. Fatih üzerine makaleleriniz, kitaplarınız var. Sizin için sıkıcı bir soru ama kitaplarınızı okumayanlar için çok kısa cevap verebilir misiniz? Fatih'in İstanbul'u alırken nasıl bir motivasyonu vardı? Birçok nedenler arasında İstanbul 1366, 1394, 96, 1411, 1422'de 4 kez Türklerce kuşatıldı. II. Mehmet tahta çıkınca bir iç siyasi rekabet onu derhal Fetre'ye yönlendirdi. Fatih Devri üzerine tetkikler ve vesikalar kitabımda TTK 1954 bu iç siyasi rekabetten söz ettim. Fatih'in çocukluğunda lalası Zanos Çandarlı ile iktidar için rekabet halinde. Genç sultana İstanbul'u fethetmezsen bu adamdan kurtulamazsın diye işliyor. Fikri sabit oluyor genç sultanda. Dikkat edin, İstanbul'u alır almaz Çandarlı'yı iddiam ettiriyor. Bu kitabım Profesör E. Raduşev tarafından Bulgarca'ya tercüme edildi. Ama fethin başka birçok nedenleri var tabi. Bizans İmparatoru Papa ile ilişkide. Batı'dan bir Haçlı seferini harekete geçirmek için var gücüyle çalışıyor. Rumlar İstanbul'u Venedik'e teslimi düşünüyor. Peki Çandarlı ve Evrenos gibi güçlü isimler sultan için bazen hem tehlike bazen de güvence oluyor o zaman. İlk Osmanlı devrinde babadan oğula büyük makamları ellerinde tutan bir Osmanlı aristokrat sınıfı vardı. Taş Temur oğulları, Evrenes oğulları, Hamza Bey oğulları ve bazıları. Fatih başa geçince bunları merkezin sıkı kontrolü altına alıyor. Çandarlı'yı idam ediyor. Kendi kullarını getiriyor iş başına. Böyle olunca otokrat bir sultan gerçek bir imparator durumuna geliyor. Ondan önce devlete bu aileler hakim. Mesela 2. Murat gevşek bir hükümdardı. Onun döneminde hep etrafındaki beyler sayesinde büyük fütuhat gerçekleşmiştir. Gevşek bir hükümdar derken kastınız? 2. Murat eğlenceyi çok seviyor, çok içiyor, seferlerde kumandanlık edemiyor. 1423'te Bizans'a ait Selanik, Venediklilerin eline geçmiş. Osmanlı 7 sene bir şey yapamıyor. Anadolu Beylerbeyi Hamza Bey 2. Murat'ı adeta zorla Selanik'in önüne götürüyor. Gülüyor ve Selanik'i fethediyor. 2. Murat kaç yaşında o zaman? 1451'de ölümünde 49 yaşındaydı. 1430'da Selanik'i aldı. Hocam İstanbul gerçekten 29 Mayıs'ta değil de 7 Haziran'da mı fethedildi? Aziz dostum Çaykara, bu söyleşte uzun açıklamalar isteyen bu gibi konuları bir rafa bıraksak ne dersin? Bunlar üzerinde makale ve kitaplarım var. Biliyorum son zamanlarda bir takım esassız, sansasyonel iddialar ortaya atılıyor. Zihinler karışıyor. Onları düzeltmenin yeri bu söyleşi değil. 10. Bölüm Tarihin İzindeki Hayat. Belgede size verilen işaretler çok az olduğundan hayal, tasavvur önemlidir. Tarihçi, yaratıcı şair ve edipleri okumalı. Bu dünyadan giderken en çok neye hayıflanacağım biliyor musunuz? O büyük şaheserleri okuyamadan gözlerimi kapayacağıma. Tüm peygamberleri, Buda'yı, Kant'ı, Shakespeare, Dante'yi, Fuzuli'yi ve Dostoyevski'nin bütün romanlarını okumak isterdim. Ömür o kadar kısa ki. Aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? En yükseği insanda olmak üzere bence bütün canlılarda tanrısal bir enerji, içten bir atılma, aşk vardır. İnanıyorum, aşk ruh, vücuda ve maddeye hakimdir. İnsan tüm canlılar gibi denge bozulunca yeni şartlara uyum sağlar. Schopenhauer, bütün kainat canlıdır der. Aşk kainatı yürüten, canlandıran güçtür. Toprağı kazıyorsunuz, orada da hayat var. Yaşama hırsı, gücü, o irade bütün tabiata yayılmıştır. O hırs aşktır. Yaşama iradesi bütün canlılara hakim bir iradedir. Tanrı onun önlenemez itici gücü olarak aşkı vermiş. Yavrunuza, eşinize, vatanınıza şair diyor ki: Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir külükal imiş ancak. Başka bir şaire, Tagore'a göre aşk bir kaçma ve yakalama oyunudur. Peki ölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir son mu sizce? Hayatınızda hiç ölüm tehlikesi atlattınız mı? Tabii, olmaz mı? Sizi en çok etkileyenler diye sorsam? En kötüsü saray burnundan denize düştüm. Kurtuluşum bir mucizedir. Şevkiye ile nişanlıyım. Saray burnunda oltalarıyla balık avlayanların yanında seyre dalmıştık. Taşlar gelen dalgalarla yosun tutmuş. Ben elimdeki kağıdı denize fırlatmak istedim. Kağıtla beraber kendimi denizin içinde buldum. Bereket orada denize taş döşemişler. Taşların üzerinde belime kadar sudayım. Şevki'ye elini uzattı, çıkamadım. Onu da denize sürükleyeceğim. Arkadan bir dalga geliyor, Şevki'ye bir kez daha elini uzattı. Can havliyle sarıldım. Kendimi sahile attım. Başka bir olay, sanırım 10 sene önce Amerika'da sözünü ettiğim arkadaşım Kalasi Kunlar'da kalıyordum. Çiftliğine doğru gidiyorduk. Arabayı o sürüyor. Çok severdi araba sürmesini. Önümüzde sarp bir yokuş var. Yukarıdan büyük bir kamyon gelirken yolun ortasında Parkinson'u tuttu. Yol ortasında kaldık öylece. Hakim olamadı ayağına, telaşlandı. Neyse kendisini toparladı, bastı gaza. Öyle bir ölüm korkusu yaşadık birlikte. Bir başkası Eskişehir Bursa yolu üzerinde araba kullanıyorum. O zaman asfalt değil yollar, toz duman. Önümde bir kamyon, boyuna korna çalıyorum. Yol ver diye. Kamyon biraz yol verir gibi yaptı. Ben gaza bastım, sonra yolumu kapatıverdi. Çarpacağım, durmanın imkanı yok. Son sürat gidiyorum. Çarpmamak için yoldan uçtum. 6-7 metre bir bayırdan tarlaya. Kaç yıllarıydı hocam? 1960'larda Bozüyük yolundaydı. Uçtum tarlaya. Zangır zangır titriyorum tabii. Bereket gibi biçilmiş buğday tarlası. Ayağım o kadar titriyor ki freni bulamıyorum. Dedim gittik artık. Ne korkunç. Yalnız mıydınız? Yalnızdım. Önümde hendek var. Hendeğe varsam takla atacağım. Hendekten hemen önce frene basabildim. Çıktım arabadan ama tir tir titriyorum. Baktım kamyoncular yolda durmuş kahkaha atıyorlar. Benim ölüm mücadelemden zevk almışlar. Katil ruhlu insanlar vardır. Başka böyle can havliyle kurtulduğumuz bir başka durum hanımla gece Bulgaristan'dan gelirken oldu. Yine arabayla. Araba kullanmayı seviyorsunuz anlaşılan. Ama az tehlike atlatmamışsınız. Pek sevmiyorum. Tehlikeli bir iştir. Ama kullandınız hep. 15 sene kullandım. 3 arabam oldu. 2 Volkswagen, 1 Renault. Eski tip Volkswagen mi? Eski tip. Severim eski tipi. Bulgaristan dönüşü kırklar elindeyiz. Hudutta hiçbir ışık yok. Kapkaranlık. Karanlıkta yolu görmeden sürüyorum. Birdenbire baktım yolun kenarında köylü traktörüne yatmış uyuyor. Traktöre çarpmamak için canavliyle kırdım direksiyonu. Bir başka tehlike de İspanya'da başıma geldi. Banyo yapıyorum. Sabun yere düştü. Küvetin içinden bir fırladım dışarı. Sırtımın üzerine düşüyordum az kalsın. Hay Allah, nasıl yaptınız böyle? Beni kurtaran banyo perdesi. Gülüyor. Ona sarıldım. İniş yumuşak oldu. Yoksa gitmiştim. Gülüyor. Böyle şeyler şükrediyorum Tanrı'ya. Bazen ihtiyarlıktan merdivenden inerken düşüyorum. Bir kere Bilkent'te bir öğrenci lafa tuttu. Basamağı görmedim. Yüzü koyun düştüm. Gözlüğüm bir tarafa fırladı. Tanrı'ya şükür kalktım. Bir şey olmadı. Gülüyor. Tanrı Osmanlı tarihini beni koruyor. Tanrı'nın sevgili kulu olduğunuzu düşündünüz mü hiç? Talihliyim dediniz birkaç kere ama. Tabii bu kazalardan kurtuldum. Bir de iyi dayanabildim bu yaşta. Bakın buraya geliyorum. Beraber çalışıyoruz. Dedem Halil Efendi Kırım'dan Han Camii müezziniydi. Kötü işlerden uzak duran din adamı. Çocuklarını da hafız yetiştirmiş. Babam Kur'an'ı hıfz etmişti. Halam hafızdı. Dindar Müslüman insanlar. Babam biraz çapkın, içerdi ama. Kimin inancının güçlü olduğunu bilinmez hocam. Aileniz inançlı insanlardı. Yaşlı olmak atalardan gelen bir şey. Ben ona atfediyorum. Benim bütün emelim Osmanlı tarihini gerçek bir tarih olarak yazmak. Bilhassa Osmanlı tarihinin Batı literatüründe çok çarpıtıldığını, genellikle Türk tarihinin ve Türklerin düşmanca küçümsendiğini gördüğüm için son amacım Türk tarihinin hakikatlerini Batılılara kabul ettirmek. Ben de vatan sevgisiyle hakikat sevgisi birleşmiş. Batı'da hala Haçlı ruhu sürüp gidiyor. AB dolayısıyla yapılan beyanlara ve dayatmalara bakınız. Haklısınız, hala var değil mi? Yüzyıllardır. Neden efendi olmuşuz? Bugün ne var? Sıradan bir Batılı'nın Türk hakkında çok olumsuz fikirleri vardır. Sözde AB'ye gireceğizse Türkler için anket yapılıyor. Çok olumsuz fikirler ortaya çıkıyor. Ben hayatımla, yatışım kalkışımla daima inandığım o büyük misyona uygun hareket ederim. O misyon Türk tarihini Batılılara doğru anlatmak. Evet, bu benim hayatımın misyonu olmuştur. Sadri Maksudi ile beraber oluşum, Atatürk'ün açtığı DTCF'ye giren ilk öğrencilerden olmam, bütün bunlar benim yaşam boyu psikolojimi şekillendirmiştir. Bu misyonda muvaffak olduğunuz açık hocam. Bilginin karşısında kimse duramıyor. En önemli akademilere onur üyesi seçildiniz. Ödüller aldınız. Sanırım kısmen başarılı oldum. Encyclopedia of Islam, Studia Islamica, Harvard Ukrainian Studies, Turkika gibi birçok uluslararası dergilerde yazı heyetine seçilmemi bunun kanıtı sayıyorum. Elbette. Eşiniz için zor bir durum olmalı. Evde sürekli okuyan, çalışan birisi. Çok fedakarlık isteyen bir iş. Tabii. Sıcak yaz günleri arşivde çalışıyorum. Sıcaklarda o tozlu defter ve vesikaları okuyup not almak, annem kötürüm oldu. O zaman huzur evleri yoktu. Onu Yedikule'deki Ermeni hastanesine yatırdım. Zavallı kadın daima yattığı için sırtında yaralar açıldı. Kurtlanıyor, biliyor musunuz? Korkunç bir şey. Allah kimseye vermesin. Kadıncağız evine dönmek istiyor. Gittiğim zaman eline sarılır, Halil beni evime götür diye yalvarırdı. Ağlardım yanında. Bir defasında arşivde çalışmışım. 2 senelik malzeme yanımda. Akşam onu ziyarete gitmek için Sirkeci'den trene bindim. Bütün o evrakı unuttum trende. 2 senelik mesaim. Sonra arattım, bulamadım. Anneniz orada mı vefat etti? Evet, orada canını verdi. Kurtuldu. Karacaahmet mezarlığına gömdük. Onu ziyarete giderim. Çok cefa çekmiş, fedakar bir anneydi. Siz ayrı oturdunuz değil mi evlenince? Tabii, o kızıl toprağa, kendi yurduna döndü. Bir ev tuttuk. Biz Ankara'da yaşıyorduk. Çok uyanık ve zeki bir kadındı annem. Bir ara Ankara'da kız kardeşimin evinde kaldı. Evde bahçede kazları vardı. Kazlarla öyle bir muhabbet peyda etmiş ki yılbaşı ziyafeti için kesmek istediklerinde kestirir mi hiç? Katiyen gülüyor, gözyaşları içinde. Sevecen bir insandı. Çok çok. Ona çok şey borçluyum. Dünyada en yakın 2 varlık kızım ve torunum benimle yakından ilgileniyorlar. Bu benim en büyük mutluluğum. Kızım devamlı İstanbul'da, Dragos'ta. Zaman zaman geliyorum. Torunum Gökhan gazetecilikten üniversite mezunu. New York'ta bir firmada çalışıyor. Kız kardeşiniz de Ankara'da oturuyordu. Yakındınız. Evet, ziraat mühendisi kardeşim. Araştırma yeteneği olan biri. İlaçların haşerelere tesiri üzerinde tez hazırladı, basıldı. Amerika'ya gitti, enstitülerde çalıştı. Bir ziraat mühendisi Lütfi Kazancıoğlu ile evlendi. 2 çocuğu oldu. Osman ile Sema. Sonra yeğenleriniz oldu. ODTÜ mezunu Sema. Ali Kantur ile evli. Ali Kantur Bilkent Tepe firmasında yönetim kurulu başkanıydı. Çocukları Zeynep ile Yavuz. Yavuz endüstri mühendisi. Aktaş'ta yönetici. Zeynep Amerika'da World Bank'ta çalıştı. Şimdi HSBC'de çalışıyor. Herkes okudu bizde. Merak ediyorum, kolay mı yazarsınız? Bazı akademisyenler tutuktur. Haftalar, hatta aylar sürer bir makaleye yazmaları. Güzel sordunuz. O kadar çeşitli konuda binlerce sayfayı nasıl yazdım inanamıyorum. Edebiyatı sevdiğinizden olsa gerek. Diliniz çok akıcı. Edebi yanınız da var. Zaman sizin için ne anlam ifade ediyor? Benim için en kıymetli şey zaman. Zamanım kendime ait olsun. Gidip araştırmalarımı yapayım. Kartoteklerimi kullanayım. Bir yerde lüzumsuz zaman kaybı olunca sinirleniyorum. Herkesi kıskandıran bir çalışkanlıkla ortaya koyduğunuz eserleri düşününce anlamsız bir soru olacak ama eskiden de böyle miydi? Mesela arkadaşlarınız bir yere çağırdı. Gitmiyor muydunuz? Bütün hayatım boyunca böyleydi. Hocam, araştırmanızı bitirdikten sonra yazma süreci kısa mıdır? İlk yazılarım karınca duası gibidir. Aklıma bir şey gelir, oradan çıkar, yana veya arkasına yazarım. Sekreterim Nebahat Öksüz, Sivaslı, çok yetenekli, profesyonel bir sekreter. Şükür itiraz etmiyor. Böyle karınca duasının içinden çıkıyor. Doğrusu yazış süreci çok güçtür. Bir işkencedir adeta. İnternetle ilişkiniz var mı? Vaktimi lüzumsuz yere işgal eden her şeyden kaçıyorum. Bilgisayar, internet işlerini Nebahat yapıyor. Çağ dışıyım değil mi? Çağ dışı değilsiniz de zamanınız çok değerli diyelim. Herhangi bir şey zamanından çalıyorsa ondan kaçıyorum. Mesela davetler oluyor, seyahate çıkmıyorum. Özellikle İtalya'ya gitmeyi çok isterim. Fakat işlerim var. 2005 Eylül'ünde kurucusu olduğum International Congress of Social and Economic History of Turkey'in 10. toplantısı Venedik'te herhalde gideceğim ve bir süre kalacağım. Cep telefonunu da vakit kaybı olarak görüyorsunuz sanırım. Sizi herkes her yerde bulup rahatsız etmesin istiyorsunuz. Aldığınız halde kullanmıyorsunuz. Evet, mesela video alalı 3 sene oluyor. Prospektüsü okumak lazım. Gülüyor. Öyle duruyor. Video mu, DVD mi? Hem film çekiyor hem gösteriyor. Çok yaşlı olduğum ve elimde acil yazılar olduğundan onları kullanmıyorum. Haklısınız hocam. Bir konuşmanızda tarihi romanlardan bahsedip bir tarihçinin aynı zamanda tarihi roman yazarı gibi olduğunu söylediniz. Okuduğumuz tarih kitapları tam da gerçeği yansıtmıyor mu demek bu? Kendi felsefemizden, kendi dini bağlantılarımızdan yapılmış bir zihniyetimiz var. Yani yazılan bütün tarihler nispi bir hakikati, belli bir zihniyetin yorumunu ifade eder. O zaman tarih çok tahrif edilebilen bir şeydir. Tahrif edilebilir. İkinci Dünya Harbi'nden sonra tarih ilmi kökünden değişmiştir. Artık devletlerin tarihine değil, toplumun tarihine yöneldik. Bambaşka gerçekler ortaya çıktı. Hayal gücünde uydurmaya giderseniz o tarihi roman olur ama her tarihçi mutlaka hayal gücünü kullanır. İyi bir tarihçi olmak istiyorsanız mümkün mertebe belgelere saygı duymak, belgelerle konuşmak gerekir. Ne kadar çok belgelerle konuşulursa o kadar mı doğru tarih yazılır hocam? O kadar doğrudur diyemeyeceğim. Belgeler de her şeyi anlatmaz. Kullandığımız belgeler de önyargılıdır. Birisi bir ferman yazıyor mesela, o da tarihi roman gibidir. Sultanın zaaflarını gizler saklar. Tarihçinin şüpheciliğini hep koruması lazım. Daima elindeki belgeyi sıkı tenkitten geçirmesi lazım. Tarih metodolojisindeki kurala göre belgeleri iç tenkit süzgecinden geçirdikten sonra değerlendireceksiniz. Aşık Paşazade tarihini okurken Aşık Paşazade'nin bir derviş olduğunu, hanedanının çıkışında Babaiye, Vefaiye tarikatının önemini belirtmeye çalıştığını daima akılda tutacaksınız. Bir sohbet sonrasında tarih ilmi bir birikimdir. Matematikte 12 yaşında dahi olabilirsiniz ama tarihte olamazsınız dediniz. İyi bir tarihçi olmak için çok okumak lazım değil mi? Belge görmeyince yani tarihin temel iz ve öğelerini öğrenmeyince mümkün mertebe gerçeğe yanaşma fikrini kaybediyorsunuz. Tarihten uzaklaşalım. Sizin hobilerinizden konuşalım. Mesela futbola meraklı mısınız? Tuttuğunuz takım var mı? 10 yaşından 15 yaşına kadar okul takımında saha açık futbol oynadım. Sıhhatim ve gelişmem üzerinde futbolun olumlu rol oynadığını düşüncesindeyim. Fenerbahçeliydim o zaman. Memur takımı daha çok Fenerbahçeli olurdu. Serbest meslekte olanlar Galatasaray'ı tutardı o zamanlar. Şimdi de Fenerbahçe'ye sempatim var ama futbol Türkiye'de çılgınlık halini aldı. İstanbul'da sabahleyin deniz otobüsüne biniyorum. Herkes gazete açıyor. Bakıyorum herkes spor sayfasından başlıyor. Doğru. Peki hangi müzikleri dinlersiniz? Türk müziğini sevdiğinizi biliyorum. İlk aklıma gelenler Mozart, Beethoven, Haydn. Çalışırken müzik dinler misiniz? Çalışırken muhakkak Haydn, Mozart dinlerim. Beethoven hakikaten yaratıcıdır ama çalışırken gürültülü gelir bana. Sonra ortaçağ müziğini severim. Televizyon seyreder misiniz? Ne seyredersiniz? TRT2'ye bakarım. ABD'de entelektüellere hitap eden reklamsız 11. kanalı izlerdim. Bizde de devlet, kalitesi yüksek, sanat ve bilgiye önem veren bir kanal açsa çok iyi olur. Televizyonda Türk sanat müziğini korolarını dinlerim. Nevzat Atlık'ın yorumunu çok beğenirim. Sonra haberlere bakarım. Dizilerden nefret ederim. Neden? Çünkü belli reçetelerle işlenir. Batı'da da böyledir. Başında nasıl biteceğini bilirsiniz. Ama bir dizi hakikaten orijinaldir. Çocuklar duymasın. Çocuklar duymasın da sosyal konular ele alınmış. Emekli adamın karısıyla, çalışan bir kadının kocasıyla, şımarık bir çocuğun ablasıyla ilişkileri ve bazıları. Sinemaya gider misiniz? Giderim. Sinema beni dinlendirir. Kafam o kadar dolu ki yatağa yattığım zaman 1. Murat, Fatih ve bazıları gelir aklıma. Onlardan kaçar, filme, müziğe sığınırım. Seminersiz, öğrencilerinize gitmediğiniz bir gününüz nasıl geçiyor? Öncelikli meşgalem araştırma yapıp yazı yazmak. İkincisi ders vermek. Bu sene ilk defa, 2005, dersi bıraktım. Seminer veriyorum. Tarihçilik sanatı nasıl yapılır onu gösteriyorum. Ders ve öğrencilerle ilişkilerimi 2 güne topluyorum. Kalan zamanı hafta sonu dahil araştırmaya veriyorum. Sabahları saat kaçta kalkarsınız? Kışları genelde 6.30-7'de, yazları 6.30'da kalkarım. Hava karardığı zaman çalışmayı bırakırım. Gözlerim zayıfladığı için gün ışığında okuyup yazmaya çalışıyorum. Kahvaltı edip hemen oturur musunuz? Hemen otururum. Hayat ne ifade ediyor sizin için? Şımarık bir maymunuz. İştahlarımızın esiriyiz. Yine de çok güzel. Tabii. Atatürk Türk çocuğunu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor. Siz de hayatınızı ecdadımızı tanıtmaya adadınız. Sizce tarihimizle neden ilgilenmiyoruz? İlk ve orta öğretimde çocuklara bir türlü anlayabileceği bir şekilde tarih öğretilemiyor. Son 20-30 sene içinde muazzam bir neşriyat var. Biz de bu muazzam arşiv olduğu için muhakkak büyük tarihçiler yetişecektir. Tarihçilik yalnız tarih okumakla, belge yayınlamakla değil, Avrupa kültürünü, bilim metodolojisini derinden incelemek ve öğrenmekle olur. Şimdi Talim Terbiye Kurulu bu konuyu ele aldı. Fikrimi sordular. Kronolojik ezberleme bir tarih yerine belli konular üzerinde tematik tarihi öğretime sokmak lazım diye bir görüşte bulundum. Mesela dünya tarihinde şehirlerin nasıl kurulduğu çeşitli dönemlerden örneklerle anlatılacak. 36. ayrımın sonu. Sayfa 484.